Tekrar.
Bu ise adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz. Başkenti Hayatın Sesleri başladı işte sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımızda görmek, seslerinizi duymak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinleyelim.
Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydin.
Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime,
benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. Bir gün belki hayattan
geçmişteki
günlerden
bir teselli ararsın.
Bak o zaman resmi,
benden sana sorarsın. son kalan.
Benden sana son
bir
kalan.
Küçük resim şimdi.
Bir küçük resim
şimdi. Cevap veremez ama.
Cevap veremez ama.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Psikolog Sayın Sopi Tunç bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, hayata nereden baktığımız, nasıl baktığımız çok önemli tabii. Sadece bir noktaya bakar ve o noktadan görürsek hayat akıp gidiyor ve farkına bile varmıyoruz. Hayata nereden baktığımız çok önemli dedik, nasıl baktığımız çok önemli dedik. Çünkü hayatın anlamı bakışlarımızda, bunu konuşalım istedik. O hangi bakışlarımızda acaba?
Evet, doğru. Artık 70'li yıllardan itibaren de bakışlarımızla ilgili çok literatür çalışması da yapıldı. Bizim bakış açımıza göre hayat anlamlılığını değiştiriyor. Ya da yeni anlamlar, eski anlamlar katabiliyoruz. Bakış açımız önemli. Bakış açımız çünkü düşüncelerimiz de duygularımızı belirlediğini artık biz klinik ve deneysel çalışmalarla bilmekteyiz. Şimdi ben izin verirseniz şunu da vurgulamak istiyorum.
Lütfen,
yani hayata
buyurun.
Bakış açımız önemli. Niçin biz bunu vurguluyoruz? Çünkü birçok insanın mutsuzlukla iç içe olduğunu görüyoruz. Mutsuzluğu da insanın mevcut durumunda veya bulunduğu konumda, bulunduğu durumda, bulunduğu coğrafi konumda, yerde kendini değersiz görmesiyle, değerli olduğunu düşünmemesiyle alakalı olduğunu biliyoruz mutsuzluğu. Demek ki bu değerli görmek, değersiz görmek biraz bizim bakış açımızla ilgili.
Hı hı.
Ve bu bakış açısında nasıl değiştirebiliriz sorusu hemen akabinde geliyor. Günümüz insanlarından benim psikolog olarak uzun yıllardır çalışıyorum. Gözlemlediğim şey hep bir ya bazı insanlar yani bir değişim ve onun arkasından gelen gelişimi yakalayamamalarını görüyorum ben. Değişim ve gelişimi arka arkaya sıralayamadıkları için mevcut rutin hayatın sıkıcılığından çok bahsediyorlar.
Evet, o değişim ve gelişimin yakalanması nasıl bir süre? Evet, çünkü gerçekten o kadar hızlı akıp geçiyor ki hayat.
Evet.
O değişime birazcık ayak uydurmakta da zorlanıyor belki insanlar.
Zorlanıyoruz ama müthiş bir insanoğlu şu anda dünya üzerinde hangi ülkede yaşadıp yaşamadığı önemli değil. Müthiş bir propaganda baskısı altında. Propagandadan kastım şu: sürekli insanın temel yapılarını zorlayacak bir rekabetçi, sürekli başarıyı endeksli bir bilgi bombardımanı içerisinde, hı hı, kalıyoruz. Dolayısıyla bu sürekli mevcut konumuzun yanlışlığına, mevcut konumumuzda mutlu olamayacağımıza dair fikirler üretmemize neden oluyor. Ve kendimizi o anda işe yaramaz, işte o başarıyı birileri gibi yakalayamadığımız düşüncesi de bizi her zaman geriletiyor. Yani insanın bir potansiyeli var. Belki bunlar çok fazla dillendiriliyor ama insanın potansiyeli bazen çok büyük bir hedefleri ortaya koyabilecek bir düzeyde olmuyor. Olması da beklenemez aslında. Ama insanlar bizim ego ideali dediğimiz ideal benlikleriyle çok fazla standartları yükseltiyorlar. Daha sonra da bunları karşılayamadıklarını gördüklerini de kendilerinden nefret edecek duruma kadar da getirebiliyorlar olayı. Yani, hı hı, kendilerini sevmeme, değerli olduğunu hissetmeme, düşünmeme şeklinde. Öncelikle buradan çıkmak lazım. Sorduğunuz soruyla,
evet,
paralel düşünürsem. Biraz bunu aslında Uzak Doğu yapmış.
Yani nasıl Uzak yapmışlar?
Doğu'da şöyle yapmışlar. Biraz bu şeyden insanın anlama ve kendini yeniden tanımlama sürecini bu bahsettiğimiz propagandanın dışında algılamayı öğrenmişler veya öğretmeye çalışıyorlar. Ben hani diğer Uzak Doğu teorilerine girmeyeceğim de sadece şunu söylemek istiyorum. İnsanlar kendilerine yabancılaşmış durumda. Yani ben şimdi iki tane şey görüyorum. Bir hani dedik ya değişmek ve gelişmek. Değişmenin sonu gelişmektir. Bir mevcut konumda insan hangi statüdeyse, hangi yapı içerisinde, sosyal yapı içerisindeyse Eğer travmatik bir durumla karşılaşmışsa veya sürekli o travmatik durumu yaşıyorsa, mesela fiziksel bir şiddet görüyor olabilir, cinsel bir tacizin içerisinde yaşıyor, yaşamak zorunda oluyor olabilir. Buradan gerçekten insanın kendini değiştirmesi ve uzaklaşması gerekiyor. Ama bazen de ve çoğunlukla da insanların mutsuzluğuyla ilişkili olan şey rutin hayata adapte olamama sorunu. Bugün depresyona bakıyorsunuz, panik atağa bakıyorsunuz veya birçok psikiyatrik rahatsızlıkların altında da hep
peki,
mevcut
tam
konuma
tersi olamaz mı?
Uyum sağlayamama.
Rutin hayat depresyona sokmaz mı?
Sokmaz. İşte onu anlamlı kılmak için bu açıklamaya gerek duydum. O rutin hayattan herkes nefret ediyor. Mesela gerçekten hayatını zorlayan bir evlilik ilişkisi olmadığı halde o evlilik ilişkisinin getirmiş olduğu rutinlerden bunalıyor insanlar. Veya çalışma koşulları, çalıştığı yerden işiyle ilgili bir sıkıntılar olabiliyor. Yani iki yönlü bir problemimiz var. Bir, zorlanıyoruz evet. Zorlandığımız şeyleri söylemek istemiyorum da bu propagandayla birlikte bizim aslında mevcut durumlara uyumumuz bozuluyor. Uyum yapamıyoruz. Yani rutine uyum sağlamak çok önemli bir şey. Evet. Biz depresyonlu gelen insanlara da hep aynı şeyi vurguluyoruz. Yani insan her gün benzer yemekler yiyor. Benzer müzikler dinliyor. Yani gün içerisinde aslında sosyal statümüz ne kadar değişirse değişsin, aslında yaptığımız şeyler çok çok çok da farklı değil.
Evet.
Ama bizim düşüncemizde olmak istediğimiz benliklerimiz sürekli bizi mevcut koşullarımızı zorladığı için uyumsuzlaştırıyor. Yani rutinler sıkıcı olmaktan ziyade insanın biraz alışması lazım. Mesela ben buna ağaçla örnek vermek istiyorum. Veya dinleyicilerimiz çıksınlar bir doğayla yüzleşsinler ve bir ağaca baksınlar gerçekten. Buraya gelirken de baktım ben. Hep böyle önceden şöyle düşünürdüm.
Bizim ağaçlar... sevgili prodüktör arkadaşımız Feray Uz Bakar. Biz de onun sayesinde bakmayı öğrendik gerçekten. Çünkü öbür türlü sadece hayatı yaşıyoruz ama anlam katamıyoruz galiba.
Katamıyoruz.
Anlam katmak için birazcık da bizim çaba göstermemiz, etrafımızdaki
kesinlikle
tüm güzellikleri görmemiz gerekiyor
galiba.
Çabamız
çok
eksik. Ya da bir öğretenin olması gerekiyor.
Bence de her ikisi de doğru ama şuradaki tespitinize çok katılıyorum. Anlam katmada çalışmıyoruz.
Evet.
Yani bu kısmı ciddiye almıyoruz. Hep biz bize dayatılan olmamız gereken yerleri hep hayal ediyoruz ve ona ilişkin çalışıyoruz. Ağaçta da gelirken baktım. Hakikaten bize öğretilen, resim öğretmenlerimiz öğrettiği gibi çizerdim ben. Hala siz şimdi bir ağaç çizin deseniz aynı o şekilde çizerim. Ama hiç o şekilde olmadığını gördüm. Bazı dalları eğri, bazı dalları rüzgardan kırılmış ve farklı doğru yöne doğru savrulmuş.
Bunun yaşla da ilgisi var herhalde değil mi?
Yaşla da ilgisi var. Çünkü olgunlaşma dediğimiz şey de çok önemli. Ama olgunlaşamayan da insan çok belli bir yaşa rağmen. O zaman bunun altın oranı ne veya anahtarı ne diye sorabilirsiniz. Bence okumuyoruz. Okuma ile ilgili kendimizi geliştirme serüveni içerisine sokmuyoruz. Hep dayatılan olmamız gereken şeyi düşündüğümüz için onu da yapamadığımızda hep arkası depresif duygu durumu geliyor.
Evet.
Mutsuzluklar geliyor.
Şimdi görebileceğimiz aslında tüm güzelliklerin ortasında hayatı yaşarken etrafa bakmıyoruz, görmüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla zaman akıp gidiyor. Biz de hayatı yaşıyoruz ama anlam katamıyoruz.
Anlam katamıyoruz.
Evet. Tek sıkıntı
sonra
burada.
Sonra da çok güzel söyledi. Belli bir yaşa geldiğimizde bizim mesela ego bütünlüğü dediğimiz bir yaş grubu vardır. 40'lı yaşlardan sonra başlar. Çünkü üretkenlik şeyini biraz o muhasebesini yapmışsınızdır. Ve biz ne yaşadık geldim bu döneme kadar dediğimizde bizim egomuzun bütünleştirdiğimiz zaman evet anlamlı yaşadım, güzel yaşadım dediği zaman insan geçmişiyle barışık oluyor. Ondan sonra gelecek fiziksel sağlığıyla ilgili bozulmalara karşı çok dirençli oluyor. Diğer türlü de aksi, agresif, öfkeli, depresif bir yaşlılık da bizi bekliyor. Yani bu ayrı bir boyutu.
Evet.
Anlam katmak çok önemli. Anlam katmak için de özetlemek gerekirse her zaman bulunduğumuz durumu, konumu, statüyü değiştirmek gibi gayret her zaman doğru değil. Dediğim gibi çok kronik bir şey varsa oradan vazgeçmek veya yeniden bir şey kurmak. Yoksa da oraya alışmak da çok önemli. Çünkü şehir değiş. Bazı insanlar diyor işte depresyonum ama beni Ankara mutsuz ediyor.
Evet.
Beni İstanbul mutsuz ediyor. Beni bu çöl mutsuz ediyor. Ya da beni bu koca mutsuz ediyor. Ya da ev mutsuz ediyor. Ben başka mahalleye taşınacağım. Başka semte. Hı hı. Ama görüyoruz ki bir yıl, iki yıl sonra aynı kişilerle görüştüğümüzde hiçbir şey değişmiyor. Yine o kişi aynı hayatı, aynı perspektiften baktığı okumaya için, devam ediyor. Evet. Yine o kronik dediğimiz mutsuzluk şeyinin kıskacının altına giriyor.
Evet. Hayata belki fazla gün katmak elimizde değil ama güne fazla hayat katabiliriz galiba. Bu bizim elimizde.
Bizim elimizde.
Değişerek.
Evet. Peki bunun şeyi nedir? Bir defa ikili ilişkilerimizi artıracağız.
Hı hı.
Sevme veya değer verme özelliklerimizi kasmayacağız. Biraz işleyeceğiz. Çünkü insanı sosyal yapı şey yapıyor, değişimliyor. Ne kadar zor olduğunu bilsek bile bazı kişilerden, hani muzdarip de olsak, orada var olacağız. Kaçmayacağız, kaçınmayacağız, uzak durmayacağız. Çünkü nerede tekillik ve izolasyon olduğunda yine o şeyin çıkmaza sokuyoruz kendimizi.
Evet, önemli olan başlayacağımız yeri bilmek galiba, değil mi?
Evet.
Herkesin başlayacağı yer farklıdır.
Farklıdır.
Çünkü.
Burada da şey devreye giriyor, yani benim ihtiyacım ne?
Evet.
Yani hayat doğduğumuzda, bir bebek olarak doğduğumuz dünyaya geldiğimizde insanın üç tane şeyi var. Ağaçtaki gibi. Önce büyümek, olgunlaşmak ve gelişmek.
Hı hı.
Büyümek ve olgunlaşmak, gelişmek, bir de merak. İnsanda doğuştan olduğunu kabul ediyoruz artık. Yani insana sürekli başarılı olacaksın, başarılı olmalısın demekle insanlar başarılı olmuyor. Merak güdüsü Einstein'ları veya birilerini bir yerlere taşıyor.
Evet.
O merak bize çocukluktan itibaren, bebeklikte, doğumdan itibaren var olan bir olgu. Şimdi bu üç şey aslında bu bakış açımızın sertliğiyle duruyor, durağanlaşıyor.
Hı hı.
Kalıyoruz öyle, geliştirmiyoruz. Geliştirmediğimiz zaman da hayata uyum yapmakta zorluk çekiyoruz ve çok savaş veriyoruz. Yani savaş da veremiyoruz aslında, kabulleniyoruz. İşte değersizim. Ben sevilmeyen bir insanım. Veya tam zıttı, insanlar sevimsiz, değersiz.
Evet.
Hiç kimse umurumda değil.
Yani evet.
İki kutuplu
bir şeye
sokuyoruz. O
zaman da hayat akıp gidiyor ve farkında
yaşayamıyoruz.
Yaşayamıyoruz.
Sürekli bir hesaplaşma içerisinde oluyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Neleri ekleyip neleri çıkaracağımızı dinleyicilerimizle paylaştığınız için, hayata anlam katabilmek adına. Sağ olun, var olun. Hayatımıza anlam kattınız bu anlamda. Teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Sayın Supi Tunç bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine.
Diyorlar ki bazen gözlerinden deliler doluşmuş, bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, gazelikle gel yine, bindir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bindir güzel hikayeyle. Oh,
bazen gözlerinden. Deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla. Nasıl muhtacım buna? Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla. Nasıl muhtacım buna? Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle.
Türkiye'de saatlerimiz 15.25'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. 1969 yılında Türkiye'den İsviçre'ye çalışmaya giden ve teleskoplarla yakından ilgilenen Cumaeddin Turap, 1994 yılında Türkiye'ye dönünce yanında getirdiği teleskoplarla Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Sayacakbaşı köyünde bir gözlem evi kurdu. Şimdi Astro Cumali Gözlem Evi kurucusu Sayın Cumaeddin Turap telefon hattımıza. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz Sayın Cumaeddin Turap.
İyi günler efendim.
Evet, ben şöylece bir özetlemeye çalıştım 69 yılında Türkiye'den İsviçre'ye gittiğinizi, orada teleskoplarla ilgilenip Türkiye'ye döndükten sonra bir gözlem evi kurduğunuzu. Şimdi ne zaman kurdunuz gözlem evini, bize birazcık anlatır mısınız lütfen?
Pasyonu benim daha küçük yaştan beri hobimdi hanımefendi.
Evet.
Tabii ki İsviçre'ye gittiğim zaman orada benim bütün düşündüklerimin karşılığı olan teleskoplar orada çok fazla var. Gözlem evine üye oldum. Orada astronomiye olan merakımı daha fazla ilerlettim.
Evet. Sonra Türkiye'ye döndünüz.
Mahallen emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Oradaki teleskopları almıştım. Onları da beraberimde getirdim. Bir hobi olarak kurdum. Daha sonra millet herhalde merak ettiler. Biri geldi, üçü geldi, beşi geldi derken bayağı bir şenlendi oralar.
Evet, şimdi ilk başta ilgi nasıldı?
Benim astronomi merakım 6 yaşında başlamıştı. Bir ay tutulmasında.
Evet, hayır, siz gözlem evini kurduktan sonra evet. İşte Ulubey ilçesinin, Sayabaşı köyünün, Sayacabaşı köyünün, hatta Orduluların, belki de çevre illerin ilgileri nasıldı? Geldiler mi hiç gözlem evine gözlemlemeye?
Tabii ki o. Bütün okullardan, sivil halk, tabii Avrupa'dan dahi geldiler. Haliyle böyle bir gözlem evinin var olması Karadeniz bölgesi için bulunmaz bir fırsat. Çünkü bendeki teleskoplar aşağı yukarı 450-250 milimetre çapında, bayağı büyük yani. Onun için tabii ki herkes merakını gidermek için geldiler, beraber gözlem yaptık.
Evet. Sonrasında bu ilgi azaldı mı Sayın Cumaeddin Turap?
Tabii ki bu benim amacım okullara dönük bir aynı zamanda eğitim amaçlıydı. Daha sonra okulları buraya göndermediler. Aynı zamanda Milli Eğitim'e müracaat ettim. Valiliğe müracaat ettim. Ordu Belediyesi'ne müracaat ettim. Onların hiçbirisinden destek bulamadım. Yani maddi açıdan değil. Zaten ben bu gözlem evini kendi imkanlarımla zaten kurdum. Benim onlardan beklentim okulların bana yönlendirilmesi. Onları yapmadılar. Tabii ki o zaman da mecbur kaldık gözlem evini kapatmaya.
Evet. Şu anda kapalı mı yoksa her an yine gözlemlemeye açık vaziyette mi duruyor?
Şu anda bazı arkadaşların, Anadolu Ajans'tan gelen arkadaşların çekim yapıp yayınladıktan sonra TRT de geldi haliyle. Bundan sonra biraz daha fazla eski oruna daha fazla bir ilgi var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Üniversitelerle beraber, işte milli eğitimle. İnşallah bugün işte daha iyi olacak diye ümit ediyorum. Çünkü bende bir iki tane değil, tam 12 tane teleskop var. Eğitim amaçlı olduğu için 10'ar kişilik gruplara vermek için portatif teleskoplar da mevcut bende.
Evet, ne güzel. Aslında ne büyük bir şans o bölge için. Önemli olan o şansın çok iyi değerlendirilmesi. Peki turist geliyor mu sizin bulunduğunuz çevreye?
Malum Ordu şu anda bayağı bir turist alan bir il.
Yerli ve yabancı turist.
Tabii genel olarak Araplar da var ama tabii ki Avrupa'dan gelen turistler de var. Yani bu gözlem evi eğer faaliyeti geçmiş olsa bunlar da mutlaka gelecekler. Örneğin Konya'dan, Trabzon'dan, Eskişehir'den, diğer üniversitelerden de buraya talep var. Eğer burası faaliyete geçerse daha fazla turist gelecek astronomiyle ilgili olarak. Bu da olduğu için yani az bu katkımız olur inşallah turizme.
Ne güzel, ne mutlu size. Peki gelen turistlerin şu anda ilgileri nasıl?
Valla 5 seneden beri bir ara verdik. Bilmiyorum artık. İnşallah daha iyi olur diye düşünüyorum.
Evet. Sizden başka ilgi gösteren yok galiba teleskoplara, bu gözlem evine.
Yani şu anda 5 seneden beri, yani 5 yaşında bir çocuk 10 yaşında oluyor.
Evet.
Tabii ki 5 sene gibi bir zaman kaybına uğradık. Ama bu tanıtım da bu şu andaki pozisyonda inşallah daha fazla ilgi duyacağına eminim. Şu anda bayağı bir talep var.
Evet. İsviçre'de nasıldı Sayın Cumaettin Turap? Gittiğinizde neler gözlemlediniz? Türkiye'ye döndüğünüzde hayal kırıklığına uğradığınızda hiç mukayese yaptınız mı?
Şimdi anladım. Bir Avrupa, bir İsviçre ile Türkiye'yi mukayese etmek mümkün değil. Ben emekli olduğumda teleskoplarımın var olduğunu İsviçre Milli Eğitimi benim kendi doktorum biliyordu. Dediler bana, sen dediler bu teleskoplara sana yer verelim. Buraya dediler kur İsviçre'ye. Ama ben bir faydam olsun diye oradaki bütün cihazlarımı alıp Türkiye'ye getirdim, Ordu'ya. Buraya kurdum. Tabii ki bu şekilde olacağını düşünemedim. Düşünseydim inanın Türkiye'ye bu teleskopları getirmezdim.
Evet tabii oradan getirmek de meşakkatli, zor bir iş aslında.
Ya aşağı yukarı 3 trilyona yakın ben buraya masraf ettim. Şöyle ki aşağı yukarı 30 bin metrekare yeri satın aldım. Buraya bir 280 metrekare bir restoran yaptım. Ayrıca özel bir gözlem evi yaptım. Aşağı yukarı 100 metrekare civarında özel bir çatısı var, rayla açılıyor. Hani tamamen değişik bir şey.
Evet. Umarız bundan sonraki çalışmalarınızda, bundan sonraki gözlemlere katılacaklardır. Çalışmalarınız sonuç verir. Çünkü pek çok yere müracaat etmişsiniz. Yeniden adınızı duyurmaya başlamışsınız. Çünkü gerçekten o bölge için çok büyük şans. Umarız hayalleriniz, istekleriniz gerçek olur bu anlamda. Çok teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine katıldığınız için. Sağ olun, var olun efendim.
Ben de teşekkür ediyorum. Bütün televizyon çalışanlarına, bütün dinleyicilere iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz biz de. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Astro Cumali Gözlem Evi kurucusu Sayın Cumaettin Turap bizlerle birlikteydi Hayatın Sesleri'nde. Ordu Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı köyünde kurulan gözlem eviyle ilgili konuştuk kendisiyle. Thank you.
mavi ya da günündeki sarı. Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı. Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı. Hadi kalk gel bul bir bahane, birazcık heves, biraz cesaret. İlk günkü gibi duruyor hala kalbin ömürlük bende emanet. Hadi kalk gel bul bir bahane, birazcık heves, biraz cesaret. İlk günkü gibi gecendeki mavi ya da günündeki sarı. Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı. Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı. Hadi kalk.
Sihirli Sözcükler. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarında bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata ile birlikteyiz. Tabii bu şiirle başladık çünkü şiir okumanın insan psikolojisine etkisinden söz edeceğiz. Aslında başlı başına edebi bir dünya ama Behçet Necati Gül ne kadar güzel anlatmış, evet, değil mi? Evet. Gerçekten hemen herkesin kendini bulacağı bir şiir bu.
Şair yüreği başka türlü çalışıyor. Evet. Aslında bugünkü konu başlığımıza ilham olan çalışma bir doktora tezi. Dinleyicilerimize hemen ondan bahsedelim. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri'nden alınmış bir tez. Ersun Çıplak, ki kendisi de hem psikolojik danışman hem şair, bir çalışma yapmış ve psikolojik gruplarda uygulanan psikolojik çalışmalarda, psikoterapilerde şiirin kullanımına ilişkin, ki bununla ilgili zaten dünyada bir ekol var. Dolayısıyla Ersun Çıplak da üniversite öğrencilerinde bunu uygulamış. Bizim açımızdan neden önemli? Şiirin etkisini göstermesi açısından. Çünkü bu danışmanlık süreçlerinde, psikolojik danışmanlık süreçlerinde katılımcıların kişisel becerilerinde sorun çözmek gibi, kendini gerçekçi değerlendirmek gibi, özgüven gibi, duygusal farkındalık gibi alanlarda ilerleme kaydedilmesi amaçlanıyor. Şiirin buraya getirilmesi ve şiirin burada bu tür özellikleri destekleyici olarak kullanılması aslında dünyada kullanılan bir teknik olmasına rağmen Türkiye'de çok sık karşılaşılan bir şey değil. Biz de zaman zaman dile getiriyoruz. Günlük hayatımızda şiir ya çok tanıdıklık, birkaç dizeye düştü ya da hiç yeri yok. Bundan üzüntü duyuyoruz zaman zaman. Tam da bununla ilgili düşünürken ben bu tezle karşılaştım. Şiirin insan üzerindeki, insanın ruh hali üzerindeki etkisini ölçmüşler bu çalışma sırasında. Hangi özelliğe hitap ediyor ve hangi aşamalarda şiir işe yarıyor?
Hemen bir sonuç merak
ettim ben
de. Tezin
sonucunu söyleyeyim. En etkili olduğu alan şiir okumanın, birlikte şiir okumanın, şiirler üzerine konuşmanın en etkili verisi, getirisi empati duygusunun artışı. Bu hatta güzel bir çalışma olmuş tez. Psikolojik danışmanlık grubunu bir de hiç şiirin kullanılmadığı ikinci bir grup çalışmasıyla karşılaştırarak hazırlamışlar. Hemen söyleyelim, mesela biraz önce söylediğimiz özgüven, duygusal rahatlama, kendini gerçekçi değerlendirme, kişisel bilinç sahibi olma, duygu farkındalığı, kişiler arası ilişki farkındalığı gibi özelliklerdeki empati de bunlara dahil. Hemen hemen hepsinde her iki grupta eşit gibi, her iki psikolojik danışmanlık çalışmasında da eşit başarı elde edilmiş. Fakat şiir okunan grupta empati açık ara önde.
Evet.
Belki dinleyicilerimiz açısından şunun altını çizmekte fayda var. Empati, sempati ve antipati çok kullanıyoruz yabancı kelimeler ama anlamlarını çok bilemeyebiliriz. Biz empati ile sempatiyi karıştırma eğilimindeyiz çünkü günlük hayatta. O da şundan, sempati sevdiğimizle bir duygudaşlık kurmak. Empati uzak gördüğümüzde duygudaşlık kurabilmek. Empatinin temelinde biraz kendimize uzak gördüğümüzün duygusunu fark edebilmek olduğu için uzak gördüğümüze başka bir yerden bakmamız gerek. Ve şiir bunu çok etkili sağlıyor. Çalışmaya katılanlardan geri bildirim almışlar. Biraz da onlardan bahsetmek isterim. Evet, çünkü şiirin insan üzerindeki etkisiyle nasıl bir çalışma yapmışlar çok daha belirgin oluyor. İlk önce katılımcıların geri bildirimlerinden birkaç cümle bahsedelim. En çok bilmediğimiz, anlamadığımız, hor gördüğümüz aslında kendimiziz. Bunu fark ettim demiş bir katılımcı. Hı hı. 12 haftalık, 12 bölümlük bir çalışmadan sonra. Kendimi biraz daha iyi anlayabiliyorsam şiirle terapi sayesinde oldu. Bunu dürüstlükle söyleyebilirim. Şiir bana çok yardımcı oluyor demiş.
Çünkü hep içinde kendimizi buluyoruz herhalde, değil mi?
Çünkü şiir temel olarak direkt dile getirilemeyenin dile getirilmesini sağlıyor. Örneğin çalışma başlıklarından biri, Ersun Çıplak'a tekrar teşekkür edelim. İhmal edilen duyguları keşif. Hı hı. Günlük yaşamda çoğu sorunumuzun, iletişim sorunumuzun temelinde aslında biraz da bu var. İhmal edilen duygularımız. Bununla ilgili pek çok uzmanlarının kullandığı teknik var. Fakat şiir okumak bu konuda yalınlığı sağlıyor. Ve ben diliyle konuşabilmeyi. Bu çok değerli çünkü ben bunu yaparım, bunu yapmam, bunu yapabilirim. Hatta bunu da yaparım. Yani hedefi arttırmayı da sağlayan yapı. Evet. Dolayısıyla ben diliyle konuşamamak hayatımızda çok eksikliğini yaşadığımız bir şey olabiliyor. O yüzden de şiir çok etkili. Bunun için grup şiirleri yazmışlar. sadece şiir okumamışlar. Örneğin sizin başlangıçta okuduğunuz şiir de Behçet Necatigil'in, evet, bu çalışma sırasında kullanılan şiirlerden. Çünkü ihmal ettiniz denilen, evet, denilen dize tam da ihmal edilen duygulara ithafen kullanılan bir şiir.
Ya da kendini de sorgulatıyor, evet, insana.
Evet, evet. Özgüven konusunda örneğin bir katılımcı demiş ki, şiirimin güzel bulunması beni çok sevindirdi. Biz sıklıkla karşılaşırız, yazdığımız birkaç satırın şiir olabilir, öykü olabilir. Birisine okutmak çok zor bir iştir. Hele daha önce hiç bunu paylaşmadıysanız. Bu tür bir danışmanlık grubunda bu tür çalışmaların paylaşılması da çok değerli. Hemen hemen her okulda yapılması gereken bir çalışma olduğunu düşündüm ben tezi okurken. Kişisel bilinç sahibi olmak çok önemli. Ortamı güzelleştiren biraz da insanın kendisidir demiş bir katılımcı. Kendimle ilgili daha fazla şey öğrenme isteği duydum. Mesela genç arkadaşlarımız için kendimize dair şeyleri merak edebilme duygusu çok içte tutulan bir duygu olabilir. Fakat şiir bunu açığa çıkarabiliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi şiir duyguları rahatça ifade edebilme yolu olduğundan, daha derinden paylaşımda bulunmak için, örneğin danışmanlık grubunda birisine dair duygunuzu ifade edebilmek için de şiir iyi bir araçtır.
Evet.
Fakat bunun için o şiirle ya da şiirlerle bir arada olmak, o şiir diline yakın olmak, neyin kastedildiğine dair aslında biraz mecazları, benzetmeleri çözebiliyor olmak lazım.
Evet.
Bu da hakikaten şiir üzerine derinlikte sohbet etmekte, hatta belki biraz eğitimini almakla edebiyatta mümkündür. Bunu yapabilmek biraz romantik kabul edilen bir şey. Oysa bir ihtiyaç.
Kesinlikle.
Hatta hayatta temel ihtiyaçlardan biri. Neden? Çünkü temelde empati, ki bu çalışmanın belki de yıldız noktası o. Bir başkasını fark etmek ve onunla duygudaşlık kurabilmek, ki başta uzak gördüğümüz birisiyle. Böyle bir köprü her zaman hayatta çok değerli bir köprü. Tam da sorun çözme aşamasında kullanacağımız şey. Biraz önce söyledim ya, biz sempatiyle empatiyi karıştırıyoruz, evet, diye. Sempati zaten sevdiğimizdir. Hani yakınımızdakidir. Zaten sevdiğimiz birisinin halinden anlamak o kadar zor değildir. Empati, hadi sevmediğimiz demeyelim ama hakikaten uzak gördüğümüz, kendimize yakın görmediğimiz, kimi zaman birlikte olmayı istemeyeceğimiz kişiler, gruplarla, ötekileştirdiklerimizle belki yakın olmayı sağlayacak olan köprü. Hı
hı. Evet, yani kendimizi ve duygularımızı tanıma açısından çok etkili bir, evet, yöntem, evet, aslında, evet, şiir o anlamda.
Birlikte yazdıkları bir şiir var, hemen ondan bahsetmek isterim ki grubun yaptığı işlerden biri birlikte şiir yazmak aynı zamanda. Çalışma sırasında birbirlerini hiç olmadıkları gibi gören aşağı yukarı 15 genç insandan bahsediyoruz katılımcı olarak. Bir şiir yazmışlar beraber, biri bir dize söylüyor, sonra o dizeyi tamamlıyorlar, birkaç şiirleri var.
15 kişi bir arada yazmışlar.
Evet, bir dizle siz söylüyorsunuz, evet, sonra ben, sonra bir diğer arkadaşım ve 15 kişi birlikte yazmışlar. Uzunca bir birkaç şiir.
Evet.
Fakat ben bir bölümünü seçtim ki bu, tekrar altını çizelim. Bu şiirin her cümlesini bir başkası yazmış. Ne kadar umurumda olabilir ki görünmek? Büyük harflerle yazılanlar birer süs. Küçük harflerle yazıp gizliden okuyorum kaidelerimi. Kar tanelerinin arasındaki yağmur damlaları gibi küçük, bir o kadar da büyük.
Çok güzel. Gerçekten çok hoş olmuş ve hani az önce hayata anlam katmayı konuşmuştuk psikolog Sayın Sophie Tunç'la. Hayata anlam katmak konusunda, evet, da bir, evet, örnek aslında. Her, evet, biri bir dizeyle hem hayatlarına anlam katmışlar, hem de çok güzel bir şiir ortaya çıkarmışlar.
Genç insanların bu çalışma içerisinde olması ve psikolojik danışmanlık çok değerli. Özellikle böyle iş yeri gibi, okul gibi insanların topluca bulunduğu yerlerde. Hani kar topu çağa dönüşmeden önce hareket edebilme lüksü sağlıyor hayatın içerisinde. Genç insanların kendilerini ifade edebilmeleri, çekinmemeleri, herhangi bir konuda duygularıyla samimi bir biçimde yüzleşebilmeleri, hayat da geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan temel dinamiklerden. Çünkü biz zaman zaman ülkemiz için, dünyamız için şöyle biraz geniş ve büyük resme baktığımızda çok daha farklı kriterleri göz önüne alıyoruz ve diyoruz ki gelecekte teknoloji artacak, nasıl baş edebileceğiz? İnsanlar arasında iletişimsizlik doğuyor, buna nasıl bakabiliriz? Maddi koşullar çok birbirinden ayrılmaya başladı. Bununla nasıl geleceği göreceğiz? Çocuklarımız nasıl bir toplumda yaşayacaklar? Eğer biz bugünden bu tür çalışmaların hakkını verebilirsek, bulunduğumuz ortamlarda öncelik sağlayabilir, hatta kendimiz de katılabilirsek geleceğe umutla bakma hakkımız olacak. Çünkü çok büyük ve köklü toplumsal değişimler aslında küçük, bireysel, samimi adımlara dayalı. Bu çalışma içerisinde de örneğin yaptıkları bir çalışma var ki zaman zaman yapılabilir diye düşündüm, ben de baktım.
Neymiş o?
Duygu akrostişi diye bir şey var. Hı hı. Belli bir durumda hissettiğimiz bir duyguya bakıyoruz ve o duyguyu ilk önce bir sözcükle tanımlıyoruz. Herhangi bir şey olabilir. Sabırsızlık, sevinç, mutluluk, herhangi bir şey. Sonra baş harfleri, akrostiş şudur ki, evet, işte baş harflerini birleştirdiğinizde işte örneğin sevdiğinizin ismi çıkar, şiirin dizelerinin baş harflerini. Onun gibi örneğin mutluluk için bir akrostiş yazıyorsunuz. Her bir harf için bir dize. Çocuksu bir eylemmiş gibi görünebilir ama kendimizi keşfetmek ve o duyguyla samimi biçimde yüz yüze gelebilmek için iyi bir uygulama.
O zaman dinleyicilerimizi kendilerini keşfetmeye davet, evet, edelim, evet, ve bir akrostiş oluşturmalarını isteyerek, evet, ve bitirelim okumalarını. Ve şiir okumalarını. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Feray Uzgür, Şenay Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Duruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'te buluşurken yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
Ve elinde bir cinayet kalbi. seni seviyorum, seni
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova'yı.
Ben buraya suya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.